Ayırım 10, sayfa 81. Eşiniz hiç mi anlamıyor? Ben taparcasına, ölürcesine seviyorum. Özlemim o benim. Yanımdayken bile özlediğim insan. Böyle şiddetli duygular yaşarken başkaları ne kadar ilgilendirir sizi? Bu yoğun duygular değil midir insanı bencilleştiren? Yalnızca iki kişilik bir dünya kurdurtan, kim olursa olsun herkesi yok kılan. Düşünmüyor muyum sanıyorsunuz yanımdakileri? Hele hele eşimi. Siz hiç aşık oldunuz mu? Kara büyü gibi. Etinize, kemiğinize yapışıyor, çıkartamıyorsunuz. Ne mantık tanıyor, ne kural. İyi bir insan olduğumu sanıyordum, şimdi ise kötü bir adam oldum. Ailemi bir gün gelip üzebileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ama görüyorum o güzel kadının yanı başımda nasıl acı çektiğini. Her an gözü üstümde, endişe içinde yaşayan sevdiğim bir kadın. Ama elimden bir şey gelmiyor, sevgi yetmiyor. Aşktır kendini bile hiçe saydırtan şey. Hiçbir şey bilmiyorum, bilemiyorum. Anlıyor mu, biliyor mu, ne hissediyor? Soramıyorum, konuşamıyorum. Kapana kısılmış gibiyim. Birkaç kez sordu, başka birisi mi var, neden bu kadar ilgisizsin diye. Ne kadar isterdim evet başka birisi var diyebilmeyi. Ama nasıl derim, nasıl anlatırım o birinin kim olduğunu? Ne olacak böyle, daha ne kadar sürdüreceğim? Dürüst olmalıyım, en azından aile içindeki bu yalanlardan kurtulmalıyım, eşimden ayrılmalıyım. Hiç kimse böylesi yoğun iki ilişkiyi bir arada sağlıklı yürütemez. Benim durumum ise daha da korkunç. Eşim kadın, aşkım erkek. Martı'ya eşimden ayrılmayı düşündüğümü söylüyorum. Asla kabul etmiyor. Eğer benim için ayrılacaksan şu andan itibaren ben yokum. Bu suçluluk duygusuna dayanamam diyor. Ama ben de yaşayamıyorum bu suçluluk duygusuyla. Bir çözüm bulmalıyım. Ben sana göre çok gencim. Sen orta yaşlısın, sonundasın. Bir gün gelecek, her şey bitecek. O zaman ne yapacaksın? Yapayalnız kalacaksın. Çocukların, karın belki de her şeyi öğrenecek ve sana geri dönmeyecekler. Onlardan ayrılmayı istediğin anda beni de kaybedersin, bunu bil. Benim bir şikayetim yok, bu şekilde mutluyum. Gidebildiğimiz kadar gidelim. İşte akıllı ve olgun bir genç. Ne kadar mantıklı, ne kadar haklı. Beni incitme pahasına da olsa söyleyiverdi gerçekleri. O çok genç, ben ona daha ne kadar yetebilirim ki? Demek ki bende iş bitince o beni bırakacak. Bu insanın aklından çıkmayan çok acı bir gerçek. O halde böyle devam etmeliyiz. Ondan ayrılacak gücüm yok. Aileme karşı tavırlarımı değiştirir, eskisi gibi olmayı becerebilirsem işler biraz daha kolaylaşır belki. Onlara hak etmedikleri şeyleri yaşatmak bana yakışmaz. Çabalıyorum, çocuklarıma karşı daha sıcak, daha sevecen olmam zor değil. Ama eşime karşı bir türlü değişemiyorum. Martı'nın her gelişinde daha da fazla uzaklaşıyorum ondan. Hep soruyor, belli ki hep kuşkulanıyor. Hayatımda başka bir kadın var sanıyor. Her seferinde yeminler ediyorum başka bir kadın olmadığına dair. Eşim bendeki bu değişiklik yüzünden o kadar yıpranıyor ki psikiyatriste gidiyor. İlaç tedavisi görüyor. Pişmanım ve elimden bir şey gelmiyor. Kendimi tamamen Martı'ya verdim. Onu gerçekten taparcasına seviyorum. Gözlerim kör oldu. Beynim de, ruhum da, her şeyim kör sanki. Hiç kimse umurumda değil. Eşim hiç yapmadığı şeyleri yapıyor. Benim telefon konuşmalarımı dinlediğini, telefon defterlerimi karıştırdığını fark ediyorum. Açık vermiyorum, hiç iz bırakmıyorum. Bir gün yataklarımızı ayıralım bir süre için diyor. Belki de bunu doktora önermiştir, kim bilir. O kadar çok seviniyorum ki hemen kabul ediyorum. O şimdi daha da üzgün, herhalde bunu kabul etmeyeceğini sanıyordu. Martı ile 2 yıl geride bıraktık. Her özlediğimde geliyor, arada bizde yemek de yiyor ama gece kalmıyor. Eşim ona karşı olan ilgimi yadırgamıyor gibi. Belki de yadırgıyor, bilemiyorum. Bir gün diyor ki, Martı ile ne kadar iyi anlaşıyorsunuz, o da seni çok seviyor olmalı ki, ta nerelerden seni görmeye geliyor. Benden kuşku duyduğunu aklıma getirmemeliyim, yoksa açık veririm diyorum kendi kendime. Artık ona daha iyi davranmaya, iltifatlar etmeye başladım. Sanki biraz düzelmiş gibi görünüyor. Acaba kendimi mi kandırıyorum? Kimsenin anlamadığını düşünmem, körleşen gözlerim yüzünden mi acaba? İçim fena alıyor, bir kişinin bile anladığını fark etmem benim sonum olur, bunu biliyorum. Martı ile birbirimizden hiç kopamıyoruz. Araya başkası girmezse buna imkan da yok zaten. Ne pahasına olursa olsun onu yitirmek istemiyorum. İstediği her şeyi yapıyorum. Zaman zaman beni maddi açıdan kullandığını düşünüyorum ama aldırmıyorum. Gücüm el verdiğince ona maddi manevi her şeyimi vereceğim. Onun beni sevdiğinden hiç kuşkum yok. Sevmeyen biri şöyle bir şiir yazabilir mi? Ben yasak sevdaları hep içimde yaşadım. Bizden hariç her şeyi sevdamızda uğurladım. Dünden kalan ne varsa söküp attım içimden, seninle mutluluğa merhabalar yeniden. Evet, ona her şeyimi vereceğim. Yeter ki benden bıkmasın, yeter ki beni aldatmasın, yeter ki beni terk etmesin. İlk aşk nasıl bitiyor? Bir gün oteldeyiz, Martı uykuda. Aşk gözümü kör etmiş, hiçbir şey göremez olmuşum. Bir tek şey dışında. Görebildiğim, fark edebildiğim tek şey var. O da Martı. Sadece onu görüyorum. Gördükçe de deliler gibi kıskanıyorum. Her geçen gün gözüme daha yakışıklı, daha mükemmel geliyor. Bu güzelliği yitirmekten bu kadar korkunca devreye giren duygu da kıskançlık oluyor. Oysa ne işe yarıyor bu kıskançlık? Olmayanı var ediyor, olanı büyütüyor, büyütüyor, bir canavara çeviriyor. İnsanı yıprattıkça yıpratıyor, her iki kişiye de tarifsiz ve gereksiz acılar çektiriyor. Martı'nın cüzdanını karıştırmaya başlıyorum. Küçük bir kağıt buluyorum, heyecanla açıyorum. Ah, istiyorum ki bana yazılmış küçük bir aşk mesajı çıksın içinden. Hiç bilmediğim e-mail adresleri çıkıyor, karşılarında da şifreleri. Şaşkınım, soluğum kesildi. Hayır, değildir, kötü bir şey yoktur diye haykırıyorum içimden. Sabahı zor ediyorum. Sabah o adresleri açıyorum. Her birinden başka birinin resmi ve mektubu var. İnliyorum ekranın başında. Vurgun yemiş gibiyim. Boğazıma bir şeyler tıkanıyor. Nefes alamıyorum. Evet, birlikte olduklarına dair bir işaret yok ama neden bu? Neden? Niye ihtiyaç duyuyor bu adreslere ve fotoğraflara? O gün elimden olmadan ona soğuk davranıyorum. Sormuyor bile nedenini. Sorsa ne yaparım bilemiyorum ki. Söylemeye korkuyorum. Söyleyince biteceğini biliyorum. Hissediyorum, dayanamıyorum. Uzak yüreğin bana çok uzak, değil seni sevmek, sana dokunmam bile yasak. Bu kadar yakınsın bana, bir nefes kadar ama yıldızlar kadar uzak, bir ateş gibi yakıcı sözlerim bugün. Her şeye katlanmaya neden oluyor aşk. Sen bir böcek haline sokuyorsun, öldür onu, yok et, yapamıyorum. O yaşadığı şehre dönüyor ama şifreler bende. Neden aldım ki bu şifreleri, bilmeseydim bu kadar acı çekmezdim. Yine her gün telefonlaşıyoruz, sesini duymadan uyuyamıyorum. Bir akşam ona yazılan bir e-maili yakalıyorum. İğrenç bir şey. Yaşadığı yerde bir kahvehane sahibiyle tanışmış. Adamın fotoğrafı da var. Tam bir maço, korkunç. Yazdıkları da iğrenç şeyler. Ağzıma alamayacağım kadar rezil. Üstelik bunları taparcasına sevdiğim birisine yazıyor. Martı hayran olduğum adam nasıl böyle basit, sıradan, maganda bir insanla birlikte olur? Dayanamıyorum. Kıskançlığım çığ gibi büyüyor. İçimden atamıyorum. Deli gibi dolaşıyorum. O şimdi benden çok uzaklarda, elim ayağıma dolaşıyor çaresizlikten. Aklımda o çirkin adamın resmi. Bunu içimde büyütüyorum sürekli. Benim taptığım adam nasıl bu kadar rezil birisiyle olabilir? Sanki yakışıklı, medeni birisi olsa bu kadar üzülmeyeceğim. Tuhaf. Günler geçiyor. Kıskançlığım bir karabasan gibi hiç eksilmeden sürüyor. Ona hiçbir şey soramıyorum. Tek korkum ya giderse. Bir gün internette sohbetteyiz. İkimiz hakkında dedikodular üreten, güvenilmez bir tanıdığımız da bizimle chatte. İkisiyle de aynı anda konuşuyorum. O diyor ki, Martı da şu anda benimle konuşuyor. Martı'ya soruyorum, hayır diyor. Adam biraz önce Martı'dan bir mail ve resim aldım diye yazıyor. İnanmıyorum sana diye bağırıyorum ona. İnsan yazarak bağırabilir mi? Bağırıyorum işte. Eğer içiniz haykırmaktaysa yaptığınız her şeye bağırabilirsiniz. İnanmıyor musun? Al o zaman deyip Martı'nın yazdıklarını bana yolluyor. Tarih, saat, her şey doğru. Tam 3 dakika önce olmuş mektup atılalı. Martı'ya dönüp soruyorum. Onun adresini bile bilmiyorum diye yazıyor. Ah be Martı. İletişim çağı dedikleri bu işte. Aldatmalar bile iletişimle oluyor. Yakalanmalar bile teknoloji sayesinde. Peki diyorum. Biraz sonra sana bir mektup atacağım. Oku bakalım. Adamın bana yolladığı mektup ve resmi aynen Martı'ya iletiyorum. Ve hızla hiç düşünmeden bir tek sözcük yazıyorum. Hoşça kal. Ben beni bitireceğim, gülebilirsin artık. Gülebilir yüreğin. İstediğin oldu, gözün aydın. Kurtuldun benden. Ah, bir de ben kurtulabilsem senden. Senden değil bir tanem, yüreğimden. Onu da yapacağım. Seni unutmak için kalbimi yakacağım. Kıskançlığım yüzünden ona çok acı çektirmişim. Her kavgadan sonra sürekli kendimi suçluyordum. Neden uzuyorum, neden onu durup dururken kıskanıyorum, hırpalıyorum? Ne kadar kötü kalpli bir insanım ben diye. Peki ama kuşkularım boşuna mıymış? Bir insanı kıskanıyor, kuşkulanıyorsan bunda haksızsın demek ki. Demek durup dururken kuşkulanmıyor insan. Martı bana bir mektup atıyor, her şeyi inkar ediyor ve beni hiç aldatmadığını söylüyor. Ama en acısı ilişkinin bitmesini kabullenmiş görünüyor. O bitişimizi kabullendi. Bundan sonra nefret dönemi başlıyor aramızda. Birbirimize en ağır hakaretleri ediyoruz sürekli. Geçmişi sorguluyorum hiç durmadan. Her şeyimi, yüreğimi, beynimi sonsuza kadar açtım ona. Bunu mu hak ettim? Neden kıymetimi bilemedin salak çocuk? Değer miydi 3-5 günlük gönül eğlendirmeler beni kaybetmeye? Chatte karşılaştığımızda hakaretler yağdırıyoruz birbirimize. Sen bedenine fiyat etiketi koymuşsun diyorum bir gün ona. Aklıma söylenebilecek en ağır hakaret olarak bu geliyor. En acısı buna inanıyorum da artık. Bedenini çıkarı için kullanıyor o. Ah ben ne hata etmiştim. Yok işte artık yanımda. Artık ona sarılamıyor, karanfil kokulu tenini okşayamıyor, her fırsatta gizlice dokunup öpemiyorum. Onca kötü söz söylerken bile hala nasıl da deli gibi seviyorum onu. Daha önce de aşk yaşadığımı sanıyordum. Ama onlar aşk gibiymiş. Aşk buymuş işte. Böyle bir delilik ve kendinden geçme haliymiş. Öyle bir kendini silme durumuymuş. İnsan gerçeğini yaşamadan her ilişkiyi aşk sanabilir, öyle yorumlayabilir. Dilerim gerçek aşk gelmesin kimsenin başına. Öldürüyor insanı. Ne doğru ne yanlış. Doğru mu insanı sürekli birbirini sorgulaması, doğru mu sevdiğin insanın her şeyin böylesine kurcalaması, ille de bir şeyler araması. Doğru mu aldatılmaktan bu kadar korkmak? Gerçekse eğer o sevgi, sürmez mi arada geçici birkaç ilişki girse de? Herkes kendini yaşasa, bunu karşısındakini hiç aldatmadan ve anlatmak zorunluluğu duymadan, herkes istediğini yaşasa ve aşkı ayrı bir yerde dursa öylece, kocaman. Buluşsalar, gezseler, tozsalar, konuşsalar, sevişseler. Birbirlerine ait farklı dünyaların ne olduğunu hiç merak etmeseler. Doğru olan bu değil midir aslında? İnsanın özüne uyan böylesi bir özgürlük değil midir? Kurallar, töreler, aldatmalar, evlenmeler. Hepsi insanın kendi yarattığı ve kendini doğaya aykırı bir düzende yaşamaya mahkum ettiği düzmece inançlar değil mi? Yapamazdım ki, ben böylesine severken ona ihanet edemezdim ki. Kurallar nedeniyle değil, kendi arzularımla mahkum kılmıştım kendimi ona. Ben istediğim için böyleydi. Canım benim, yüreğim ağlıyor şimdi. İşte böyle ayrıldık biz. Aşk için mi intihar ettiniz? Aşk için intihar edilmesi de ne içinde edilir? Aptallık bu, evet. Ama aşk değil midir bir insanı aptal kılan? Ben de sanırdım ki böyle şeyler hep gençken olur. Sadece olgunlaşmamış bir insan bu kadar yoğun duygular yaşar. Hayatından birisi çıkınca öleceğim duygusuna kapılır. Sanıyorum ki insan çok gençken mutluluktan ölmek duygusuyla birlikte o gidince ölmeliyim, onsuz yaşayamam diye düşünebilir. Böyle değilmiş. Olgunlaşmış, kocaman, aklı başında bir insanken bile o gidince ölmeyi isteyebilirmişin. Hatta ölebilirmişin de. Gün geçtikçe eridiğimi, yok olmaya yüz tuttuğumu hissediyorum. İnternet sohbetlerinde onun adını görüyor, çıldırıyorum. Bir zamanlar taparcasına sevdiğim, ona dokunurken bile hazların en büyüğünü yaşadığım, sesini duymadan uyuyamadığım aşkım karşımda ve ben ona bir selam bile veremiyorum. O bana seslensin, beni arasın istiyorum. Oturuyorum bilgisayarın karşısına, o chatte kaldığı sürece hiçbir şey yapmadan öyle boş boş bakıyorum ekrana. Onun ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Acaba o da benden bir selam, bir yakınlaşma bekliyor olabilir mi? Gururumu ayaklar altına alıp onu aramalı mıyım? Eğer ararsam bundan pişmanlık duyar mıyım? Peki eğer aramazsam pişman olur muyum? Eğer bu sıradan, sizlerin normal dediği türden bir ilişki olsaydı arkadaşlarım desteğini alabilirdim. Bu sıradan ve normal bir eş aldatması olsa bir yakınıma danışırdım. Aramalı mıyım, aramamalı mıyım? Saatlerce tartışırdık bunu arkadaşlarımla. Hem acılısındır hem de tuhaf bir keyif alırsın sana ait bir konuyu dostlarınla tartışırken. Kimi ara derdi, boş ver yahu, aşkta gurur yoktur, önemli olan istemek. Bu kadar çok seviyorsan, ne istiyorsan neden aramıyorsun? Önemli olan bundan sonra yaşayacağın o mutlu anlar değil mi? Ara, bunun gururla ne ilgisi var? Bir kaçamak yapsa bile seni hala seviyorsa asıl olan bu değil mi? Ara, ne kaybedersin? En kötü olasılık hayır der, zaten şu anda da ayrı değil misin? Ben de arardım belki bu hevesle. Kimi de arama derdi. Boş ver, arama. Araya bir kez güvensizlik girdi mi kalp kırmalar da başlar. Böyle kuşkular içinde yaşanmaz. Olanları asla içinden atamazsın ve onu incitirsin. O da bir gün mutlaka seni terk eder. Arama, başka aşklar peşinde koş. Belki de teselli bulurdum bu sözlerle. Ama yalnızlığım karanlık, susuz, dipsiz bir kuyu gibi. Hiç kimseyle paylaşamıyorum yaşadıklarımı, dertleşemiyorum, akıl soramıyorum. Öylesine tek başımayım ki yalnızlığımı görüyorum. Uzansam yakalayacak gibiyim. Artık kendimde değilim, ne evde ne iş yerimde. Tamamen içime kapandım. Büromda odama çekiliyorum, ekranımda, çekmecemde onun resmi, karşımda yazdığı e-mailler, her gün defalarca okuyor, ağlıyorum. Eşim benimle konuşmak istiyor. En basit sorularını bile yanıtlayamıyorum. Evde tek başına odamda oturuyorum. Bir parça yemek yiyor ve uyuyorum. Kitap bile okuyamıyorum. Bir satırı 100 kere okuyup hiçbir şey anlamadığımı fark ediyorum. Müzik dinlediğimde her şarkıda bizi buluyor, bir defa daha yıkılıyorum. Herhalde ben hastayım artık, bunalımdayım. Gün be gün her şeye olan ilgimi yitiriyorum. Eşim bir arkadaşımdan yardım istiyor. Arkadaşımı hakaretlerle yolluyorum. Eşime kırıcı sözler söylüyorum. Kimsenin sevgisini, ilgisini istemiyorum. Benimle ne kadar ilgilenirlerse onlardan o kadar nefret etmeye başlıyorum. Çekilsinler, gitsinler başımdan. Beni yalnız bıraksınlar. Her gece odamda tek başıma uyuyorum. Eşim şaşkın, nasıl davranacağını bilemiyor, panik içinde. Bir kez yanıma gelip ne olur anlat bana. Eğer bir başka kadın meselesi varsa bunu da dinlerim. Anlayışla karşılarım. Yeter ki sen mutlu ol, iyi ol. Ayrılmak istiyorsan ayrılırım diyor. Bu hali beni eziyor. Böylesine iyi ve anlayışlı bir insana yaptıklarıma bakın. Keşke ayrılabilsem diyorum. Bazen yalnızlığa o kadar ihtiyacım var ki. Hayır, ayrılamam ben senden diyorum. Neden böylesin peki diye soruyor. Bilemiyorum, bunalım içimdeyim. Psikolojik olarak zor durumdayım. Yardım almamı öneriyor. Yapamam. Bunları bir doktora bile anlatamam. Hem böyle dilediğin gibi yaşayıp hem de yaşadıklarını benimseyememek, açıkça haykıramamak, hep gizlilik içinde kalmak zaten insanı hasta etmeye yeterli değil mi? Kendini akıllı, cesur, uygar sanırken toplumdan böylesine korkmak güçlülük mü? Kendimden nefret ediyorum. Ben yitirdiğim aşkım için ağlıyorum ama biliyorum ki geceleri eşim de benim için tek başına ağlıyor. Eğer bu duruma düşeceğimi bilseydim, bağrıma taş basar onu terk etmezdim. Nikahlı karım mıydı o benim? Neden bu kadar kıskandım ki? Onu öldürmeyi bile düşündüm. Artık işe de gitmiyorum. Odamdan hiç çıkmıyorum. Eşim korkular içinde çaresiz ağabeyimi çağırıyor. Adam beni gördüğü an gözlerine inanamıyor. Ne oldu sana böyle diye boynuma sarılıyor. Demek görünüşüm de değişmiş. Bana her türlü yardım yapabileceğini söylüyor, istemiyorum. Eğer 4 gün daha işe gitmezsem istifa etmiş sayılacağım. Umurumda bile değil, gitmiyorum. Ne eşimle ne abimle konuşuyorum. Bir gün ikisi de gidip iş yerimden 30 günlük yıllık iznimi alıyorlar. Yönetim anlayışla karşılamış ama ne güzel. 30 gün içinde düzeleceğimi umuyorlar. Etrafımda koşuşup bana kaygıyla bakan eşimden, ağabeyimden, oğlumdan, kızımdan bana zaman vermelerini istiyorum. Psikolojik yardıma ihtiyacım olmadığını, sorunu kendi kendime çözeceğini söylüyorum. Yemin ediyorum. Çözeceğim elbet. Onları hep böyle üzüntü içinde bırakmayacağım. Ağabeyim cinsel sorunum olup olmadığını soruyor. Karından ayrılmak istiyorsan açıkça söyle. Herkesi mutsuz etmeye hakkın yok diyor. Hakkım yok tabii, biliyorum bunu. Nasıl anlatayım kendimi? Küçük şehirlerin, küçük kasabaların, bu iyi insanlarına, tutuculuğu haslet sayan bu insanlara durumu nasıl açıklayayım? Artık hiçbir şey düşünemiyorum. Beynim bomboş. Kimse umurumda değil, kendim bile. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunu hissediyorum. Bitirmeliyim. Sessizce bitmeli her şey ve kimse bitiş nedenini anlamamalı. Bilgisayarın hard diskini çıkarıp çekiçle eziyorum. Resmini yaktım törenle. Resim olarak da yok artık. Ben de yokum. Geriye hiçbir şey kalmadı benden. Kimse beni bilemeyecek, anlayamayacak benden sonra da. 18. gün evden çıkıyorum. Eşim seviniyor kendime gelmeye başladığım için. Çocuklarımı kucaklayıp öpüyorum. Eşime gülümsüyor, onu da öpüyorum. Son, bunlarda bir veda. Hafta sonu tatili hiç kimse yoktur diye büroma gidiyorum. Ceplerim ilaç dolu. Bilgisayarımı, çekmecelerimi temizliyorum. Telefon kartımı kırıyorum. Bir mektup bile bırakmayacağım. Hiçbir iz kalmayacak benden. Tüm yaşadıklarımı bir kez daha gözden geçiriyorum. Hak ettim ben bunları demek ki. Ben buyum diye açıkça ortaya çıkamadıktan sonra neye yarar yaşadığım aşklar, heyecanlar? Acılı bir kis gibi büyüyüp durur ikinci hayatın kendi içinde. Söküp atamazsın. Sen busun. Değişemezsin. Ama olduğun gibi de yaşayamazsın. Yaşamazsın o zaman sen de. Getirdiğim bütün ilaçları yutuyorum, gidiyorum. Elveda, herkese teşekkür ederim. Ağlama sesleri duyuyorum, ağlıyorlar. Ne diyeyim ben? Hastane odasındayım. Kolumda bir serum, etrafımda onlar. Eşim, çocuklarım, abim ağlıyorlar hüngür hüngür. Ne yaptım ki ben yine? Yüzümü duvara doğru çeviriyorum, utanıyorum. Ne yaptım ki ben onlara yüzmekten başka? Nasıl anladılar, nasıl yakaladılar beni? Demek beni seviyorlar. Ağabeyim gidişimi görmüş, eşim çıkışından, onları öpüşünden kuşkulanmış, izlemişler, iş yerime girdiğini görmüşler. Defalarca telefon etmişler ve sonra polislere cam kırdırıp içeri girmişler. Ölüm beni yakalamadan 5-10 dakika önce. Herkese gıda zehirlenmesi diyoruz. Hastaneden çıkmama izin vermiyorlar. Terapiye gidecekmişim. Birkaç güzel söz, birkaç mantıklı öğüt, birkaç ilaç. Tedavi olacağım sanıyorlar, bilmiyorlar ki bana yeni bir kalp gerek, yeni bir beyin gerek. Belki de yeni bir beden gerek. Evdeyim, beni seven herkesi üzdüm. Herkesin ruhunu alt üst ettim. Her zaman güler yüzlü, sevecen, insanları incitmekten ürken ben, görün bakın işte neler yaptım. Ölüp yalnızca benim için çözümdü. Peki ya geride bıraktıklarım? Onlar ne yapacaktı benden sonra? Babamız neden intihar etti, neden bizi bıraktı? Nasıl bu sorunun altından kalkacaklardı? Haksızlık etmiştim. Onları yalnız başlarına hem de acılar içinde bırakmaya ne hakkım vardı? Her şeyin nedeni bendim. O zaman acı çekmesi gereken de bendim. Efendi gibi tek başıma çekmeliydim acılarımı, kimseye zarar vermeden. Günler sonra ilk kez içimden gelerek gülümsedim. Eşimi, çocuklarımı ilk kez sevgiyle öptüm. Kimse neden diye sormadı. Değişmem gerekiyordu, değişecektim. Yeni bir yaşama merhaba diyecektim. Ayırım sonu, sayfa 93.